Ayrım 22.
Bir parmaklıklı kapıyla hücreler avluya açılıyor. Her kapının üstünde de içeri yağmur girmesini önleyen bir saç sundurma var. Gece gündüz tutukluların ve özellikle gardiyanların gözünün önünde bu kafeste altımızdan başkası yatmıyor. Sabahın altısından akşamın altısına kadar günlerimizi avluda geçiriyoruz. Dilediğimiz gibi girip çıkıyoruz koğuşa. Konuşabiliyor, gezinebiliyor, avluda yemek bile yiyebiliyoruz. Gelişimizden iki gün sonra müdür birkaç polis memuru ve 7-8 gazete fotoğrafçısının bulunduğu kiliseye götürülüyoruz. Güyandan mı kaçtınız? Kaçtığımızı hiç inkar etmedik ki. Hangi suçlardan bu kadar ağır cezalara çarptırıldınız? Sizi ilgilendirmez. Önemli olan Kolombiya topraklarında suç işlemeyişimizdir. Ama ulusunuz bizden yepyeni bir hayat kurma hakkını esirgediği gibi Fransız hükümetine gönüllü jandarmalık, insan avcılığı yapıyor. Kolombiya sizi topraklarına kabul etmemesi gerektiği inancında. Ama şahsen ben ve iki arkadaşım bu ülkede yaşamamaya kararlıydık. Şimdi de kararlıyız. Topraklarınıza ayak basarken değil, açık denizde yakaladılar bizleri. Tersine Kolombiya'dan uzaklaşmak için elimizden geleni yapıyorduk. Bir Katolik gazetenin muhabiri, "Biz Kolombiyalılar gibi Fransızların da aşağı yukarı tümü Katoliktir," dedi. "Siz kendinizi Katolik diye nitelendirebilirsiniz ama davranışınız pek Hristiyanca değil. Nedir suçumuz? Bizi kovalayan kişilerle işbirliği yapmak. Daha da öte, onların görevini üzerinize almak. Başpiskopos Irene de Beauharnais tarafından büyük bir soylulukla temsil edilen Curaçao Katoliklerinin armağanı teknemize, içindekilerle birlikte el koymak ve bizleri soymak. Bizim yeniden hayata dönmemizi istemeyişinizi kabul edemiyoruz. Daha da kötüsü, bizi kabul etmek gibi bir kumarı oynayabilecek bir ülkeye kendi olanaklarımızla gitmemize bile izin vermiyorsunuz. Bu kadarını kimse kabul edemez. Bize, Kolombiyalılara kırgın mısınız yoksa? Kolombiyalılara değil ama polis ve adliye mekanizmalarına çok kırgınız. Her yanlış istendiği an düzeltilebilir. Bırakın bizi, deniz yoluyla başka bir ülkeye gidelim. Size bunu sağlamaya çalışıyoruz. Avluya döndüğümüzde Maturet'le "Anladın mı şimdi?" diyor. Artık hayale kapılmak boşuna, kapana kısıldık. Çıkmak da kolay iş değil. Dostlarım, dayanışma halinde olsak daha mı güçleniriz bilmem. Ama herkesin aklına eseni yapabileceğini söylemeliyim. Bana gelince bu ünlü 80'den kaçmak mecburiyetindeyim. Perşembe günü bekleme salonuna çağrıldım. İyi giyimli ve 45 yaşlarında bir adamla karşılaştım. Yüzüne baktım, Louis Degas'a çok benziyordu. "Kelebek sen misin?" "Evet." "Ben Joseph, Louis Degas'ın kardeşiyim. Gazeteleri okudum ve seni görmeye geldim." "Sağ ol." "Kardeşimi gördün mü? Tanıyor musun onu?" Hastanede birbirimizden ayrılana kadar Degas'ın başından geçenleri kardeşine bir bir anlatıyorum. O da kardeşinin Salut Adaları'nda bulunduğunu söylüyor. Haberi Marsilya'dan almış. Ziyaretler perşembe ve pazar günleri kilisede. Barranquilla'ya bir düzine kadar Fransızın yaşadığını, karılarıyla birlikte para kazanmaya geldiklerini belirtiyor. Hepsi de karı satıyor. Şehrin belirli bir bölümünde 20'ye yakın orospu, Fransız fahişelik müessesesinin usta ve zarif geleneğini sürdürmekte. Kahire'den, Lübnan'a, İngiltere'den Avusturya'ya, Buenos Aires'ten, Caracas'tan, Saigon'dan dünya kurulalı beri olan bir mesleği, orospuluğu ve bu mesleğin aracılığını yaparak iyi para kazanma geleneğini devam ettiren kadınlar ve adamlar her yerde aynı. Joseph Degas bana yepyeni bir haber veriyor. Barranquilla'daki pezevenk Fransızların keyfi iyiden iyiye kaçmış. Bizim bu şehir cezaevine yerleşmişimizin kendi rahatlarını ve günden güne gelişen ticaretlerini bozması ihtimalinden korkuyorlar. Gerçekten de içimizden bir ya da birkaç kişi tüyerse, kaçacak hiç yardım istemese bile polis onu orospuların evinde arayabilir. Dolayısıyla da polis daha başka şeyler keşfedebilir. Örneğin sahte kimlik cüzdanları, süresi geçmiş ya da hileli çalışma izinleri gibi. Bizim peşimize polisin düşmesi demek, kimlik cüzdanlarıyla ülkede kalma izinlerinin denetlenmesi demek. Gerçek ortaya çıkarsa başı derde girecek pek çok kadın ve adam var Barranquilla'da. Gereken bilgiyi almış bulunuyorum. Joseph Degas bütün isteklerimi yapacağını ve her perşembe ile pazar günleri ziyaretime geleceğini söylüyor. Sonradan verdiği sözlerin gerçekten doğru olduğunu anlayacağım bu mert çocuğa teşekkür ediyorum. Gazetelerden Fransa'ya iademizin kabul edildiğini de okumuş bildiriyor bize. Beyler, size anlatacak çok şeyim var. Hayrola diyor beş dost bir ağızdan. Önce hayale kapılmanın gereği yok. Fransa'ya geri veriliyoruz. Kararlaştırılmış bile. Fransız Güyanı'ndan özel bir gemi buradan bizi alıp geldiğimiz yere götürecek. Sonra bu şehirde bulunmamız, Barranquilla'ya yerleşip neşeli mangır kazanan pezevenk vatandaşlarımızın keyfini kaçırıyor. Beni ziyaret eden onlardan değil. Bir şeye aldırdığı yok. Ama dostları birimiz kaçarsa başlarına iç açılacağından çekiniyorlar. Herkes basıyor kahkahayı. Dalga geçtiğimi sanıyorlar. Kloziot, Sayın Bay Pezevenk, izninizle kaçabilir miyim diyor. Bu kadar gırgır yeter. Orospulardan bizi görmeye gelen olursa bir daha gelmemelerini söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam. Daha önce de belirttiğim gibi bizim avluda 100'e yakın Kolombiyalı mahkum yaşıyor. Çoğu da enayi değil. Aralarında gerçekten iyi hırsızlar, önde gelen kalpazanlar, yaratıcı kafalı haydutlar, silahlı soygun uzmanları, beyaz zehir kaçakçıları ve Amerika'da pek yaygın olduğu için sıradan meslek sayılan iyi yetiştirilmiş birkaç da kiralık katil var. Güney Amerika ülkelerinde zenginler, siyaset adamları ve servete kavuşmuş serüvenciler kendi hesaplarına iş gören bu katilleri kiralarlar. Derilerinin renkleri çeşit çeşit. Senegallilerinin kapkara derisinden Martinik adalarının çay rengine kadar. Bir takım ilişkiler kuruyor ve seçtiğim bazı kişilerin kaçma yeteneklerini, isteklerini yokluyorum. Çoğu benim gibi. Uzun bir cezaya çarptırdıklarından ya da böyle bir cezadan çekindiklerinden her an kaçmaya hazır yaşıyorlar. Dikdörtgen biçimindeki avluyu çeviren dört duvarın üstü geceleri çok iyi aydınlanıyor. Her köşede bir nöbetçi kulesi var. Böylece duvarın üstünde gece gündüz dört nöbetçi duruyor. Bir beşinci de kilisenin kapısını tutuyor. Kilisenin kapısındaki silahsız. Verilen yiyecekle herkesin karnı doyuyor. Üstelik tutukluların birçoğu da dışarıdan kahve ya da portakal, ananas ve papaya adı verilen bir çeşit kavun getirtiyor. Avluda meyve suyu satıyorlar ayrıca. Zaman zaman bu küçük esnaf büyük bir çabuklukla gerçekleştirilen silahlı saldırıların kurbanı oluyor. Hiç beklenmedik bir anda bağırmalarını önlemek için yüzleri bezle sarılıveriyor. Böğürlerine ya da boyunlarına dayanan bıçak en ufak bir harekette içeri gömülecek. Gık diyemeden bütün paraları uçup gidiyor. Bez çözülünce ense köklerine indirilen bir yumrukla kendilerinden geçiveriyorlar. Soyulanlardan hiçbirinin ağzını açtığı görülmemiş. Ara sıra soyulan satıcı sattığı şeyi bir kenara bırakıp bu bir çeşit dükkan kapımı oluyor. Kendisini soyanı arıyor. Bulursa mutlaka bıçakla birbirine giriyorlar. İki Kolombiyalı hırsızdan teklif alıyorum. Dikkatle dinliyorum onları. Söylediklerine göre şehirde görevli hırsız polisler var. Barranquilla'nın bir kesiminde devriye gezerken suç ortaklarını haber verip rahatça soygun yapabilmelerini sağlıyorlar. Bizim hırsız dostlar bu polislerin hepsini tanıyor. Hafta içinde bu polislerden birinin gelip kilise kapısında mutlaka nöbet tutacağını söylüyorlar. Yalnız dışarıdan bir tabanca getirtmem gerekli. Kapıdaki nöbetçi polis başına tabanca kabzasıyla vurulmasını kabul edecek, kilisenin kapısı da en fazla 6 kişilik bir nöbetçi kulübesine bakıyor. Bize elde tabanca görünce şaşıracaklar. Sokağa fırlamamıza engel olamayacaklar. Ondan sonra da iş oldukça karışık, şehir trafiğine karışıp gözden kaybolmaya kalacak. Bu plan pek hoşuma gitmiyor. Tabancayı gizlemek zorunlu. Bunun için de ancak küçük bir silah, bir 6.35'lik edinebiliriz. 6.35'lik tabancayla da nöbetçileri pek korkutabileceğimizi sanmıyorum. Ya biri silahına davranır da öldürmek zorunda kalırsak? Hayır diyorum hırsızlara. Harekete geçme isteği yalnız beni değil, dostlarımı da meşgul ediyor. Aramızda bir fark var. İyice bezginleştiklerinden bizi almaya geleceklerin hepimizi cezaevinde bulması görüşünü benimsiyorlar. İş bu noktaya vardı mı yenilgiyi kabullenmek pek uzun sürmez. Güyana vardığımızda alacağımız cezaların neler olacağını, bize nasıl davranacaklarını bile tartışıyorlar. Sersemliklerinizi dinleyemem ben. Gelecekten söz ettiğimizde benim bulunmadığım bir köşeye çekilin. Sözüne ettiğiniz son ancak sakat kaldığımızda boyun eğebileceğimiz bir sondur. Siz sakat mısınız? Aranızda nokta nokta noktaları burlan var mı? Varsa haber versin. Size şu kadarını söyleyeyim. Buradan kaçmayı kurarken birlikte kaçmayı düşünüyorum ben. Kaçmak için neler yapmak gerektiğini düşünmekten kafam çatlayacak gibi olduğunda birlikte kaçmayı düşünüyorum demektir. 6 kişinin birlikte tüymesi de kolay iş değil. Açıkça söyleyelim, bir şey yapmadan Güyana döneceğimiz tarih yaklaşırsa kolayını buldum. Zaman kazanmak için bir Kolombiyalı polis öldüreceğim. Bir polis öldürürsem beni Fransa'ya iade etmezler sanırım. O zaman da önümde dünyanın zamanı kalır. Tek başıma kaçacağım için işim çok daha kolaylaşmış olur. Kolombiyalılar fena düşünülmemiş bir plan hazırlıyorlar. Pazar sabahı ayin yapıldığında kilise hep tutuklular ve ziyaretçileriyle dolu. Önce ayin dinleniyor. Vaiz de sona erdiğinde kilisede ziyaretçisi olan tutuklular kalıyor. Kolombiyalılar işin nasıl olabileceğini görüp anlamam için pazar günü kiliseye gitmemi istiyorlar. Bir sonraki pazara girişilecek hareketi düzenlemek bana bırakılıyor. İsyanın elebaşısı olmamı istiyorlar. Harekete geçecek adamları yeterince tanımadığımdan bu şerifi geri çeviriyorum. Ben ancak 4 Fransız hakkında garanti verebilirim. Bretonyalıyla karısını ütüyle öldüren adam bize katılmıyorlar. Mesele yok. Pazar günü kiliseye gitmezler. Olur biter. Pazar günü kaçmaya hazırlanan 4 kişi ayine katılıyoruz. Kilise dikdörtgen biçiminde. Dip dekoro yer alıyor. İki yanda avluları açılan kapılar. Ana kapı nöbetçi kulübesine çıkıyor. Kapı demir tellerle örtülü. Ardından da 20 kadar gardiyan var. Gardiyanların arkasında da sokağa açılan kapı. Kilise tıklım tıklım dolduğundan gardiyanlar kapıyı açık bırakıyor ve ayin boyunca yan yana diziliyorlar. Ziyaretçiler arasında 2 adamımız olacak. Ayrıca silah da bulunacak. Silahları kadınlar bacaklarını arasında sokacaklar içeri. Herkes kiliseye girince de gereken kişilere geçirecekler. Bu silahlar 38'lik 45'lik tabancalar. İsyanın elebaşısı bir kadından tabanca alacak. Kadın hemen çıkıp gidecek. Koro'daki çocuklardan biri ikinci kampanyayı çalınca birlikte harekete geçeceğiz. Ben koca bir bıçağı müdür Don Gregorio'nun gırtlağına dayayıp emir ver de bizi bıraksınlar yoksa seni gebertirim diyeceğim. Bir başkası aynı şeyi papaza yapacak. Diğer üçü de kilisenin 3 ayrı köşesinden silahlarını telli ana kapının önündeki polislere doğrultacak. Kim silahını atmazsa öldürülecek. Silahsız olanlar önde çıkacaklar. Müdürle papaz geride kalanlar tarafından kalkan olarak kullanılacak. Her şeyi düşündüğümüz gibi olursa polisler de tüfeklerini yere atacaklar. Tabancalı olanlarımız onları kilisenin içine sokacak. Önce telli kapıyı, sonra da tahta kapıyı arkamızdan kapayıp kaçmamız gerekiyor. Bütün polisler ayinde bulunacaklarından nöbetçi kulübesi de boş olacak. Dışarıda 50 metre ötede rahat tırmanabilmemiz için arkasına küçük bir merdiven asılı kamyon bizi bekleyecek. İsyanın elebaşısı bindikten sonra kamyon yola çıkacak. Elebaşı da en son binmek zorunda. Pazar ayinini başından sonuna kadar izleyip teklifi kabul ediyorum. Her şey Fernando'nun bana anlattığı gibi geçiyor. Josep Dega pazar günü ziyaretime gelmeyecek. Nedenini biliyor. Kamyona binmememiz için bir sahte taksi hazırlayacak. Bu taksi bizi önceden hazırlayacağı zulalı bir yere götürecek. Bütün hafta heyecan içindeyim. Harekete geçtiğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum. Fernando başka yerden bir tabanca edindi. Kolombiya sivil muhafızların kullandığı gerçekten tehlikeli bir silah bu. 1.45'lik. Perşembe günü Joseph'in sermayelerinden biri beni görmeye geldi. Çok iyi bir kız. Taksinin sarı olacağını, yalınmamıza imkan bulunmadığını söylüyor. Sağ olun. Başarılar. İki yanağımdan öpüyor. Duygulanmış gibi sanki. Girin girin, Tanrı'nın sesini dinlemek isteyenlerle dolsun bu kilise diyor papaz bizlere. Klozi öte hazır. Maturet'in gözleri parlıyor. Üçüncü arkadaşımız da peşimi bırakmıyor. Büyük bir soğukkanlılıkla yerime geçiyorum. Müdür Don Gregorio şişko bir kadının yanındaki iskemleye oturmuş. Ben duvara dayanmış duruyorum. Sağımda Klozyot, sonunda diğer ikisi. Hepimiz de sokakta dikkati çekmemek için alışılmış şeyler giymişiz. Sol kolumun içinde bıçak açık duruyor. Gömleğim bilekten ilikli. Herkes yerde bir şey ararcasına başını önüne eğecek. Korodaki çocuklardan biri kampanyasını önce bir, ardından üç kere çaldığında harekete geçeceğiz. İkinci kampanya sesi bizim işaretimiz. Herkes o an ne yapacağını biliyor. İlk kampanya, ardından ikincisi. Don Gregorio'nun üstüne atılıyorum. Bıçağım bumburuşuk, boynuna dayanıverdi. Papaz bağırıyor. Acıyın, öldürmeyin beni. Görmeden diğer üç kişinin gardiyanlara tüfeklerini atmalarını söylediklerini duyuyorum. Her şey yolunda. Don Gregorio'yu güzel giysisinin yakasından tutup, benimle gel ve korkma, sana kötülük etmeyeceğim diyorum. Papazın gırtlağına bir ustura dayalı. Benim yakınımda. Fernando, gidelim Fransız, çıkış kapısına gidelim diye bağırıyor. Zafer ve başarı sevinciyle bizimkileri giriş kapısına doğru itiyorum. Aynı anda iki tüfek patlıyor. Fernando ve silahlı mahkumlardan biri yere yığılıyor. Yine de bir metre daha ilerliyorum ama gardiyanlar doğrulmuş silahlarıyla yolumuzu kesiyorlar. Neyse ki aramızda kadınlar var. Gardiyanların ateş etmesine engel oluyorlar. İki tüfek, ardından da bir tabanca sesi duyuluyor. Üçüncü silahlı arkadaşımız da rastgele bir el ateş ettikten sonra vuruluyor. Bu arada da bir genç kız yaralanıyor. Ölü gibi sararan Don Gregorio, bıçağı ver diyor bana. Bıçağı ona veriyorum. Mücadeleyi devam ettirmenin anlamı yok. 30 saniyede durum tersine dönüveriyor. Bir hafta kadar sonra ayaklanmanın diğer avlulardan birindeki tutuklulardan biri yüzünden başarısızlığa uğradığını öğreniyorum. Kilisenin dışından ayini dinlerken durumu görüyor ve hemen duvarın tepesindeki nöbetçilere haber veriyor. Nöbetçiler kilisenin iki yanında 6 metreden fazla yükseklikteki duvardan atlıyor ve parmaklıkla örülü iki yan kapıyı tutuyorlar. Sıraların üstüne çıkıp silahlarıyla polisleri tehdit eden iki arkadaşı öldürüyorlar önce. Üçüncüsü de az sonra atış menziline girdiğinde öldürülüyor. Arkasından büyük bir kargaşalık. Ben sağa sola emirler yağdıran müdürün yanında duruyorum. İçinde biz dört Fransızın bulunduğu 16 kişilik bir grup prangaya vurulup hücreye atılıyor. Suyla ekmekten başka yiyecek vermiyorlar bize. Joseph Don Gregorio'yu ziyarete geldi. Müdür çağırtıyor ve Joseph'in istediğini yerine getirmek için dostlarımla beni avluya bırakacağını söylüyor. Joseph sayesinde isyandan 10 gün sonra yine avludayız. Hem yalnız biz Fransızlar değil, Kolombiyalılar da. Hepimiz aynı kavuşa yerleşiyoruz. Kavuşa girdiğimizde isyan sırasında ölen Fernando ve iki arkadaşı için birkaç dakikalık saygı duruşunda bulunmamızı teklif ediyorum. Bir ziyaret sırasında Joseph bütün pezevenklerden para toplayıp 5000 peso biriktirdiğini, bu parayla Don Gregorio'nun satın alındığını anlatıyor. Bu hareket pezevenklerin gözümüzde değer kazanmalarına yol açıyor. Şimdi ne yapmalı? Nasıl bir yol tutmalı? Kendimi yenip sayıp kılımı kıpırdatmadan geminin gelişini bekleyemem. Yakıcı güneşin ışınlarından uzak, ortak kullandığımız duşun gölgeliğine uzanmış dikkati çekmeden duvarın üstünde gidip gelen nöbetçileri izliyorum. Gece 10 dakikada bir sesleniyorlar. Nöbetçiler dikkat. Böylece başlarındaki nöbetçi çavuş uyuyup uyumadıklarını anlayabiliyor. Biri cevap vermezse diğeri cevap alana kadar sesleniyor. İşin püf noktasını buldum sanıyorum. Gerçekten de duvarın dört köşesindeki nöbetçi kulübelerinden iple bağlı bir teneke kutu sarkıyor. Nöbetçi kahve istediğinde Caferio'yu çağırıyor. Satıcı da kutusuna bir ya da iki kahve dolduruyor. Nöbetçi ipi yukarı çekiyor. Oysa sağdaki nöbetçi kulesi avluya doğru çıkıntı yapıyor. Sağla örülmüş bir ipin ucuna bağlanacak büyük bir çengel bulursam bunu kolayca bir yere takabileceğimi düşünüyorum. Kısa sürede sokağa bakan duvara tırmanırım. Bütün mesele nöbetçiyi ortadan kaldırmakta. bu işi nasıl yapmalı acaba? Yerinden kalkıp duvarın üstünde birkaç adım attığını görüyorum. Sıcaktan rahatsız, uyumamak için sanki kendi kendisine mücadele ediyor. Tamam be işte, nöbetçiyi uyutmak gerek. Önce ipi öreceğim, sağlam bir çengel de bulursam nöbetçiyi uyutup talihimi deneyeceğim. İki günde bulabildiğim bez gömleklerin özellikle haki olanlarından 7 metre uzunluğunda sağlam bir halap örüyorum. Çengel bulmak sandığımdan da kolay oldu. Hücrelerin içine yağmur girmesini önlemek için konan sundurmalardan birinin desteği bu. Joseph Degas bana çok kuvvetli bir uyku ilacı getiriyor. Verdiği bilgiye göre 10 damladan fazla damlatmamak gerek. Şişede aşağı yukarı 6 çorba kaşığı ilaç var. Nöbetçiyi kahve ısmarlamaya alıştırıyorum. Kutuyu indiriyor, her keresinde ona 3 kahve birden yolluyorum. Bütün Kolombiyalılar alkolü seviyor. Uyku ilacında da anason tadı olduğundan bir şişede anason rakısı ediniyorum. Nöbetçiye Fransız usulü kahve ister misin diyorum. Nasıl oluyor? İçine anason rakısı konuyor. Ver bakalım. Önce bir deneyelim. Nöbetçilerin birçoğu benim anasonlu kahveyi denedi. Şimdi her kahve ısmarlayışımda Fransız usulü olsun diyorlar. Nasıl istersen diyor ve güm boca ediyorum anason rakısını. Kaçma zamanı geldi. Bir cumartesi günü saat 12. Müthiş bir sıcak ortalığı kasıp kavuruyor. Dostlarım benimle birlikte gelmenin imkansızlığını biliyorlar ama Arap adı taşıyan Ali diye bir Kolombiyalı peşimden tırmanmayı teklif ediyor. Kabul ediyorum. Fransızların birinden şüphe edilip ardından cezalandırılması da böylece önlenmiş olacak. Öte yandan kendisine kahve sunacağım sıra nöbetçi beni rahatça görebileceği için iple çengeli üstümde taşıyamam. 5 dakikada kendinden geçeceğini hesaplıyorum. Harekete 5 dakika var. Sesleniyorum nöbetçiye. İyi misin? İyiyim. Bir kahve ister misin? Fransız usulü olursa daha iyi. Dur, şimdi getiriyorum. Café Royale'ye gidiyorum. 2 kahve. Kutunun içine uyku ilacı şişesini olduğu gibi boca ettim. Bununla da yere serilmezse iyi. Tam altındayım. Ana sonra rakıyı kutuya doldurduğumu gözleriyle görüyor. Biraz sert olsun. Tamam, olsun. Şişenin dibini olduğu gibi boşaltıyorum. Hemen kutuyu yukarı çekiyor. 5, 10, 15, 20 dakika geçiyor. Bizimki hala uyumadı. Üstelik oturacağı yerde tüfek elde birkaç adım gitti geldi bile. Oysa kahvenin tümünü devirdi. Nöbetin değişmesine de bir saat var. Diken üstünde hareketlerini izliyorum. Uyuşturucu ilaç aldığını gösteren en ufak bir belirti yok. Hah, sendeledi işte. Tüfeği bacaklarının arasında nöbetçi kulesinin önünde oturuyor. Başı omuzuna düşüyor. Durumdan haberli olan dostlarımla 2-3 Kolombiyalı nöbetçiyi benimki kadar büyük bir heyecanla izliyorlar. Haydi diyorum Ali'ye, salla ipi. Tam ipi fırlatmaya hazırlanırken nöbetçi doğruluyor. Tüfeğini düşürüyor. Geriniyor ve yerinde sayarcasına bacaklarını hareket ettiriyor. Kolombiyalı tam zamanında vazgeçti ip atmaktan. Nöbetin değişmesine tam 18 dakika var. Başlıyorum Tanrı'yı yardımıma çağırmaya. Yalvarırım, bir kere daha bana destek ol. Yalvarırım, bırakma beni. Ama ara sıra anlayışsızlık gösteren, hele benim gibi dinsizlere yüz vermeyen Hristiyanların Tanrısına seslenişim boşuna.